Herkese merhabalar. Bayramınız kutlu olsun. Bugün 13 Mayıs 2021 Ramazan Bayramı'nı idrak ediyoruz. Şu saatler itibariyle güzel bir Ramazan geçmiştir umarım herkes için. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir tarafında işte bayrama ulaşıldı ama acılar, sıkıntılar hala devam ediyor maalesef. Sizlerin de bildiği gibi bir taraftan Gazze'de olup bitenleri zaten görüyorsunuzdur, takip ediyorsunuzdur. İnsanlar hayatlarını kaybediyorlar. Orada zaten yıllardır, 10 yıllardır bitmeyen sıkıntılar bu bayramda da artarak devam ediyor. Türkiye'ye gelince, Türkiye'de bir bayram var ama hem toplumun genel anlamda sıkıntılı olduğunu zaten görüyor ve işitiyoruz. Öbür taraftan da hapishanelerde kalanlar, çocuklar, hala 400'e yakın çocuk annesiyle beraber 6 yaşın altındaki çocuk dört duvar arasında bayram kutlamaya çalışıyor. Gazeteciler, akademisyenler, öğretmenler bayramlarını, çocuklarını da göremeyerek, kimseyle de buluşamayarak dört duvar arasında bu masum insanlar bayramlarını geçiriyorlar. Başta birlikte uzun yıllar çalıştığım, 15 yıla yakın çalıştığım Hidayet Karaca abi olmak üzere buradan hepsinin, hapishanedeki mazlumların, masumların bayramlarını kutluyor, tebrik ediyorum. Hayalen onlarla birlikte olduğumuzu bir kez daha söylemek istiyorum. Bayram böyle. Türkiye ve dünyadaki gündemlere bakacağız. Benim bulunduğum yer Amerika Birleşik Devletleri. Burada kalktığım dakikalarda, bu bayramın ilk dakikalarında, ilk saatlerinde hemen karşıma bir video çıktı. Malum Sedat Peker videoları. İlk videosunu, bu son paketin, son sezonun diyeyim, ilk videosunu 2 Mayıs'ta yayınlamıştı. Yani 11 gün önce. Sonra 6'sında bir tane daha, 9'unda bir tane daha derken bugün ayın 13 oldu. 4. videoyu da bugün yayınlamış oldu. Aslında pek çok kutuyu da, Pandora'nın kutusu diyebiliriz, açmaya başladı tek tek Sedat Peker. Ona cevap verirler vermezler diye kamuoyu bekliyordu. Özellikle Mehmet Ağar ismini ve onun oğlunun ismini geçirmişti. Ve Mehmet Ağar'ın pek çok biraz analiz yapanların çoğu, Mehmet Ağar bu tarz şeylere cevap vermiyor, konuşmaz demişlerdi. Ancak öyle olmadı. Sedat Peker'in açıklamaları belki de son dönemdeki Türk siyasetinin en fazla sarsan açıklamalardan oldu diyebiliriz. Birincisinde işte Tolga Ağar'ın, Mehmet Ağar'ın ismini geçirdi. Arkasından yine onların üzerine bazı detaylar vermeye başladı ki hele ikinci videoda, üçüncü videosunda Mehmet Ağar, Mübariz Mansimo ve Mehmet Ağar ve ekibinin Bodrum'daki marinaya çökme konusuyla alakalı önemli detaylar verdi. Cinayetlerden bahsetti, silahlardan bahsetti. Ve son videosunda bugün Süleyman Soylu dosyasını açtı diyebiliriz. Aslında bugüne kadar Süleyman Soylu ile alakalı hiçbir şey söylememişti. Ki bazı yorumlara göre Süleyman Soylu onu yönlendiriyor. Dolayısıyla da ona hiçbir şey söylemiyor. Onun dışındaki bütün aktörlere ses veriyor demişti. Bugünkü dördüncü bölümün başrolünde Süleyman Soylu var. Gerçekten Sedat Peker'in böyle dizi haline gelen videoların içinde en fazla şiddet gösterdiği, ağzındaki çıkan kelimelere çok dikkat ediyor Sedat Peker. Fakat bu kez bunlara da çok hakim olmadığı, belki olamadığı sert bir video oldu. Şimdi bunu konuşacağız. Sedat Peker, Süleyman Soylu, Mehmet Ağar ve siyaset üçgeninde neler söyledi, neler söylemedi. Söyledikleriyle ne mesaj veriyor? Bunlara birazdan bakacağız. Söylediklerini ve söylemek istediklerini konuşmaya çalışacağız. Ama şu Süleyman Soylu ile alakalı söyledikleri kısmı, bir saatlik videonun içinden arkadaşlarımız yaklaşık 7-8 dakikalık kısmını hazırladılar. Onu bir seyredelim. Sonra bakın neler söylemiş, üzerine konuşalım.
Benle ilgili bir tweet atmış. Pislik mafya demiş. Ondan bir gün önce suç örgütü demişti. Bugün size temiz Süleyman'ı anlatacağım. Silivri Emniyet Müdürü, genç, tertemiz bir arkadaş, intihar etti. Basında bu şekilde yazdı geçti, kafasına sıktı dediler. Tamam. Bunu da konuşacağız. Emniyet müdürü arkadaşları onun neden intihar ettiğini biliyorlar. Neden söylemiyorlar? Temiz Süleyman'a da soracağız bunu. Temiz, tertemiz Süleyman. Süslü Süleyman, sülü Süleyman. Söylemediler çünkü söyleseler inanmayacaklardı. Şu bu sebeple onları cezaevine atacaklardı. En iyi ihtimalle de onları sürgüne yollayacaklardı. Demek ki insan bazen imkanları oluşmadığı için kendi düzeni bozulmaması, sevdikleri sıkıntıya girmemesi için anlatmıyormuş. Ancak bir nokta var. O nokta geldiğinde benim gibi hayatı plan üzerine geçen bir adam planlarını rafa kaldırabilir. Bana bu kötülükleri yapan Mehmet Ağar orada olacak. Hakkında hiçbir şey yapılmayacak. Tolga Ağar Marmara Başkanı yapılacak. Lan kardeşim sen Elazığ milletvekilisin. Doğu Teşkilatı'nın başkanı ol. Marmara Başkanı ne? Bana karta kart. Pelikanlar orada mısınız? Denizciler orada mısınız? Görüşeceğiz. Şimdi beni bir arkadaş aradı, dedi ki ya dedi Süleyman Bey'in üstüne çok geliyorlar, bir şeyler söyleyecek. Arkadaş kusura bakmasın dedi. Tamam dedim, sorun değil, normal. Bizim ülkeye geri dönüş biletimiz ya, hayalleri bizi de çaldı, bilet de gitti. Neyse, bizim Temiz Süleyman ilk gün bir tweet attı, suç örgütünün işte liderini takipteyiz, tamam. İşte kırmızı bülten, tamam, normal. Lan arkadaş, millet buna biraz daha salınca ertesi günü bir pislik mafya suç örgütü babası mı, mafya lideri dedi. Şimdi namussuzca konuşacağız. Evet. Namussuzca, ben delilleriyle anlatacağım. Yaşanılanları anlatacağım, namussuzca anlatacağım. Vücut okuma uzmanları, ya gazeteciler, gazete sahipleri, ya 2-3 bin lira bir şey bunun parası. Artık insanın yalan söyleyip söylemediği mimiklerinden, oturuşundan, konuşundan, tekrar her şeyden belli oluyor. Daha 2-3 bin liranıza kıyın da bir rapor yayınlayın. Doğru mu diyorum, haksız mı? Ama ben zaten delilleriyle de anlatacağım. Ya namus sahibiysen konuş ya. Berat Bey'e sen beni düşman etmedin mi arkadaş? Akrabam Reşat Hacı Fazlıoğlu senin bütün organizasyonlarını yapar. Ya sen değil miydin DHP'nin başına uğramak, ulaşmak için seni kongrelere almıyorlardı. Eski arşivlerden çıkarın. O olaylı kongreleri vardı çok eskide. Yanında kim var bakın, benim arkadaşlarım. Hani onların tabiriyle adam, benim tabiriyle arkadaşlarım, benim akrabalarım. Ya seni oralara girerken onlar yanında değil miydi?
Şimdi devam edeceğiz. Yaklaşık 11 dakikalık bir video bu. Yani bizim o bütün Sedat Peker videosunun içinden aldığımız Süleyman Soylu ile ilgili kısmın 11 dakikalık bölümünü arkadaşlarımız hazırladılar. Onu üzerine konuşacağız. Şimdi bu ilk bölüme bakalım. Birkaç dakika konuştu. Burada birbirinden önemli şeyler söyledi. Diyor ki, şimdi kendisi biliyorsunuz Sedat Peker belli bir süre önce yurt dışına çıktı. Orada hatta çıktıktan sonra videolar yaptı. Böyle mafya içi mücadeleler videosu gibi gözüküyordu onlar. O birbirlerine laf söylüyorlar. Sedat Peker bir şeyler söylüyor. Karşıdan Türkiye'den başka bir mafya lideri başka bir şey söylüyor. Böyle bir atışmaların olduğu videolar vardı hatırlarsınız. Onları yurt dışından yapıyordu Sedat Peker. Şimdi o dönemlerde işte bunlar nasıl böyle mafya kendi aralarında mücadele ediyor. İşte Türkiye'de mafyalaşmış gibi bir hava var gibi bir durum oluşuyordu. Demek ki Süleyman Soylu'ya işte nasıl bir baskı oluyorsa en azından Sedat Peker'i arayan kişi Sedat Peker'in iddiasına göre Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya büyük baskı var. Bu mafya konusunda bir şeyler söylemiyor. Dolayısıyla seninle alakalı da bir açıklama yapacak. Açıklama biraz sert olabilir, yanlış anlamasın diyor. Yani Sedat Peker, Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı, yine söylüyorum Sedat Peker'in iddialarına göre, o öyle söylüyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı bir açıklama yapacak. Açıklama yapmadan önce kendi tabirleriyle bir suç örgütü liderininle alakalı yapacağı açıklamadan önce ona haber veriyor. Ve diyor ki ben bir şey söyleyeceğim, biraz da sert olacak ama yanlış anlamasın diyor. Bak burada bir siyaset, suç örgütü lideri ilişkisiyle alakalı önemli şeyler söylüyor kendine göre Sedat Peker. Bunu burada not edelim. İkincisi Silivri Emniyet Müdürü ile alakalı iddiası var. Silivri Emniyet Müdürü'nün açıp bakılınca da intihar ederek hayatına son verdiği haberleri vardı. Ancak durumun öyle olmadığını, konunun Süleyman Soylu'nun onun baskılarıyla olduğunu iddia eden şeyler söylüyor. Şu ilk iki dakikada bile gerçekten siyaset dünyasını harekete geçirecek önemli şeyler söylüyor Sedat Peker. Şimdi devam edelim. Daha da ilginç bölümler geliyor.
Daha çok konuşacağız. Yalan makinası ve diyet koyacağız ortaya. Ben koyacağım. Sen koyma. Sen temiz Süleyman'sın çünkü. Ya benim akrabam gelip reisin kulağına bir şeyler geliyor. Bu İstanbul'da bir sorunlar var dediğinde İstanbul'u ben yönetemiyorum. Berat yönetiyor dedin mi demedin mi? O yaptırıyor her şeyi. Dedin mi demedin mi?
Burada da bir duralım Zafer Bey.
Sedat Peker'in akrabası.
Bu mesele zaten hep konuşuluyordu. Bir önceki videolarını hatırlarsınız. Sedat Peker'in, yani bu sezondan bahsetmiyorum. Daha böyle 6 ay kadar önce yaptığı videolardan hatırlarsınız. O zamanlar yurt dışına çıkacağı sıralarda Berat Albayrak'la aralarında bir gerginlik olup bittiğini, ancak Berat Albayrak'ın neden kendisinin üzerine bu kadar geldiğini anlayamadığını o videolarda söylüyordu. Şimdi Berat Albayrak'la arasının Süleyman Soylu tarafından açıldığını söylüyor. Zaten Berat Albayrak, Süleyman Soylu arasındaki bir çatışma ortamı olduğunu herkes biliyor, yakından görüyor. Hatta bir video vardı, hatırlarsanız böyle yan yana geçerken böyle birbirlerine bir omuz vuruyorlar. Bir ters bakışlar falan vardı, o fotoğrafı ve görüntüyü de hatırlarsınız. Berat Albayrak, Süleyman Soylu arasında bir gerginlik olduğu kamuoyu tarafından biliniyordu. Şimdi Sedat Peker diyor ki zaten sen Berat Albayrak'ta benim de aramı açan sensin. Ben işte İçişleri Bakanı olmama rağmen İstanbul'u Berat Albayrak yönetiyor diyerek aranızdaki kini bana da söylemiştin diyor. Bu da enteresan. Evet, işte bu fotoğraf böyle bir yan yana geçme sırasında Berat Albayrak Süleyman Soylu gerginliğinin kameralara, ekranlara da yansımış haliydi. Şimdi tekrar devam edelim bakalım. İlginç, daha neler söyleyecek Sedat Peker.
Bir cenazedeyiz, yollamış. Telefon sinyalleri var. Zaten yok desen de önemli değil. Telefon aynı yerden sinyaller var. Cenazede görüştük. Ben yurt dışına kaçmadan önce cenaze. Kaçmak ne? Sürgün diyelim biz buna. Kaçmak kötü kelime. Şık olmadı. Kendime ayıp ettim. Sen demedin mi? Sedat Peker'e dosya hazırlıyorlar. Ben tehlikeli bir durum olunca haber vereceğim demedin mi? Üçüncü parmak. Parmaksın Sedat olacağım.
Burada duralım. İşte kritik noktalardan, evet işte kritik noktalardan bir tanesi bu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin polisi, savcısı, kimse, görevlisi, yetkilisi Sedat Peker'le alakalı bir dosya hazırlıyor. Bütün bunları tabii Sedat Peker'in konuşmaları üzerinden söylüyoruz. Bir kez daha söyleyeyim. Artık bir suç örgütü lideri olarak yaptıkları uygulamalar mı, konular mı, neyse. Tabii ki İçişleri Bakanı olarak Süleyman Soylu'nun da bundan haberi oluyor. Ve Süleyman Soylu bir devletin yaptığı bir gizli, belki ki mutlaka öyle, gizli bir çalışmayı öğrenip o muhatabına haber veriyor. Diyor ki, haber gönderiyor. Onunla ilgili Sedat Peker'le alakalı bir çalışma yapılıyor. Eğer sıkıntı oluşturacak durum olursa ben kendisine haber vereceğim ya da müdahale edeceğim diyor. Siyaset, mafya, suç örgütleri ilişkilerin anlamında gerçekten ortalığı sarsabilecek enteresan bir cümleydi. Devam edelim.
Josef Fuşa mezardan kalksa, ya Mehmet Ağar filan hikaye var ya, sen gelecek Türkiye'sinin değişilmez adamı sensin. Senden var ya, sen bu dünyada hep yıldızın parlak olacak, bana inan. Sen benim koruma polisi kararımı beşinci parmak. Koruma polisimi sen vermedin mi? Sen uzatmadın mı? Ondan sonraki senede he? Temiz Süleyman, Temiz Süleyman. Eyvah.
Şöyle bir iddia vardı.
Dur, daha konuşacağız. Biliyorsunuz. Daha bitmedi ya.
Burada bir duralım. Şöyle bir iddia vardı biliyorsunuz. Sedat Peker hem suç örgütü lideri olarak Türkiye'de daha çok değil 15 gün önce 20 gün önce evine bir operasyon yapıldı ya da bir ay önce evine bir operasyon yapıldı. Hatta televizyonlar, bütün havuz medyası suç örgütü liderinin evine operasyon, helikopterler, yani dronlar, özel kuvvetler vesaire. Sedat Peker'in eşi ve çocukların olduğu saatlerde sabaha karşı 5'te bir baskın yaptılar. Sonra bunu da birkaç gün boyunca ekranlarda bangır bangır verdiler. İşte bütün bunlar olurken Sedat Peker de bir iddiada bulundu ve bu iddia doğrulandı. Sedat Peker daha düne kadar kendisine koruma polisi yanında 24 saat boyunca kalacak bir koruma polisi tahsis edilmişti. Hatta Sedat Peker kendi videosunda söylüyor. Benim nerede olduğumu siz bilmiyor musunuz diyor. Ne diyor benim evimde karım çocuklarım varken diyor sabaha karşı baskın yapıyorsunuz diyor. Hem de kadın polis göndermediniz diyor. Benim nerede olduğumu bilmiyor musunuz? Yanımda 24 saat boyunca duran sizin gönderdiğiniz koruma polisi var diyor. İşte bu iddia çok konuşulmuştu. Şimdi Sedat Peker'in söylediğine göre bu koruma polisini Sedat Peker'in yanına 24 saat boyunca onu koruması için veren kişi Süleyman Soylu. Süresi bittikten sonra da uzatan kişinin Süleyman Soylu olduğunu söylüyor. Bir noktaya daha değinmiş oldu. Devam edelim.
Aa, sen süpersin. Bizim Temiz Süleyman'ın istifa olayı var ya. Hani o an duygusal bir hale gelip istifa etti diye. Bir gün evvel robot hesaplardan tweetler hazırladı. O 1 milyon 300 bin tweet var ya. sen de biliyorsun benim kardeşim gibi o çocuklar hepsi. Benim destek oldum. Benim açılmasına vesile oldu. Haber portalları da sana destek oldular. Orada duruyor kayıtlar. Şimdi ben bir arkadaşa söylemiştim. O namuslu bir adam. Birkaç kişiye söyledim. Onların yanındakiler sana söylemiştir. Ben o pislik şeyini biliyorum. Ön aldım. Şimdi sen akıllısın ya. Pelikancılar gibi olmayacaksın. Taktikleri hazırladın. Şimdi benim video çekeceğimi biliyorsun. Robot hesaplarda tweetler hazır. Ey Süleyman ey. Temiz Süleyman.
Evet, şimdi Zafer Bey, buraya da bir açıklama getirmemiz lazım. Süleyman Soylu bir açıklama yaparak görevden alınmasını, işte Cumhurbaşkanı'na teşekkür ederek istifa ettiğini anlatan bir açıklama yapmıştı biliyorsunuz. Twitter hesabından bunu paylaşmıştı. Sonra nasıl olduysa aynı dakikalar içinde Trend Topic'te, Twitter'da Trend Topic'te on binlerce, yüz binlerce hesap Süleyman Soylu bırakamaz, biz bakanımızın yanındayız, Soylu bakanımız sizinle beraberiz vesaire diye bir sürü tweetler atılmıştı. Böyle bir anda zannediyorsunuz ki bütün kamuoyunda, neredeyse Türkiye'nin tamamı Süleyman Soylu'nun yanında onun görevde kalmasını istiyor. Öyle bir hava oluştu sosyal medya ortamında. Bunun bir organize bir iş olduğunu, hatta kendisinin de bu işin içinde olduğunu Sedat Peker söylüyor ki böyle karanlık noktalardan bir tanesine daha kendi açısından baktığında, kendi zaviyesinden Sedat Peker bir ışık daha tutmuş oluyor oraya. Enteresan geldi. O günler zaten şaşırtıcı bir durumdu. Yani Süleyman Soylu istifa etti ama böyle sanki bütün AKP teşkilatı, bütün AKP'yi sevenler hep beraber geldiler. Biz senin başarılı işlerinden memnunuz vesaire diye. Böyle bir sosyal medyada dalga dalga üstüne dalga dalga üstüne gelmişti. Meğer onların her biri birer oyunmuş. Devam edelim.
Süleyman, Aslan Süleyman. Tayyip abinin altına uyduğunu herkes biliyor. Tayyip Bey siyaseti bıraksın ben de bırakacağım. O kadar küfür ettin. O kadar hakaret ettin. Bu dünya benim kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Vallahi bu dünya böyle. Kim kötü laf söyler kıymetli olur. Allah mısınız ulan siz? Nesiniz ulan? Pelikancısı, ağırcısı, Süleymancısı. Nedir ulan? Sarmışsınız Tayyip abinin çevresini. Dünya ile temasını kesmişsiniz. Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı'ndaki halleri gibi. Aynı bir ülke anlatıyorsunuz. Ülke böyle büyüyor, ülke şöyle büyüyor. Lan insanlar intihar ediyor. Bakan değil misin? Ulan intihar edenlerle ilgilensene. Senin televizyon, sizin televizyon kanallarının anlattığı gibi siz onu seyredip onu görüyorsunuz. Ülke öyle değil kardeşim. Ulan pide alamadığı için insanlar intihar ediyor. Lan senin görevin değil mi bunları engellemek? Lan senin görevin gazeteciye, parti başkanına, ona buna Eşkıya mısın lan sen? Beni alacakmış. Gençler diyorlar ya çok tın. Ulan beni mi korkutacaksın? Mahzuni Şerif ne diyor? Yiğit diyor muhtaç olmuş kuru soğanı. Ulan millet kuru soğana muhtaç olmuş. Şanslı zengin kesim keyifte, geri kalan.
Evet, şimdi bu dakikaya kadar önemli somut şeyler söyledi kendine göre. İddialarda bulundu Sedat Peker. Bir önceki videosunda Mehmet Ağar'la alakalı da şeyler söylemişti. Hatırlayacaksınız. Daha doğrusu son iki bölümde Mehmet Ağar ve onun oğlu Tolga Ağar'la alakalı iddialar vardı. İddialardan bir tanesi, ilk başa dönersek, Tolga Ağar konusunda bir genç kızın bir tanesi evinde silah atmasıyla alakalıydı Beykoz konaklarında. Oraya işte Mehmet Ağar da geldi, başkaları da geldi, İstanbul'dan emniyet müdürleri de geldi. Bir şekilde konuyu kapattılar, başka birinin şoförünün üzerine attılar konuyu, Tolga Ağar'ı oradan kurtardılar. İkinci mesele daha önemli bir iddiaydı. Bir Kazakistanlı, bir Türkiye'de eğitim gören 18 yaşındaki bir genç kızın hayatını kaybetmesi konusuydu. Tolga Ağar'ın bu kıza tecavüz ettiğini iddia ediyor ve kız ertesi gün gidip bu tecavüz konusunu şikayet ediyor. Şikayetten sonraki gelişmelere bakıyorlar ve hemen ertesinde kız evinde kendini asmış bir şekilde ölü bulunuyor. Bu konunun çok şüpheli olduğunu Sedat Peker söylüyor ve onun iddiasına göre Tolga Ağar ve Mehmet Ağar bu kızı öldürttü diyor. Sonrasında başka bir iddiası daha var. O da Bodrum'daki marinaya Mehmet Ağar ve ekibinin çökmesi meselesi. Bodrum marinayı biz nereden biliyoruz? Birkaç ay önce bir fotoğraf yayınlanmıştı, hatırlarsınız. Mehmet Ağar, Korkut Eken, Alaaddin Çakıcı'nın da olduğu bir grup. Tam olarak isimleri belki yanlış da söylüyor olabilirim. Bodrum Marina'da bir fotoğraf vermişlerdi ve Yeni Türkiye'nin fotoğrafı bu olarak lanse edilmişti. Ve bu isimlerin çoğu daha önceki Ergenekon davalarında da ismi geçen kişilerdi. Bodrum Marina'yı şu anda Mehmet Ağar ve ekibi yönetiyor. Ve Sedat Peker'in iddiasına göre Mübariz Mansimova ait olan burası Mehmet Ağar ve ekibi tarafından üzerine çöküldü. Bir milyar dolarlık marina Mehmet Ağar tarafından kendisinin eskiden dostu olan Mübariz Mansimov'dan üzerine çökülerek alındı. Bakın, az önce bahsettiğim fotoğraf buydu. Burası Bodrum Marina. Şu anda da zaten Mehmet Ağar'ın burada yaşadığını söylüyor. Mübariz Mansimov işte Türkiye'de son yıllarda Azeri asıllı bir iş adamı, büyük paralara sahip olmuş, milyarlarca dolarlık deniz ticaretini yöneten isimlerden bir tanesi ve Mehmet Ağar'la da yakınla ilişkisi olduğunu Sedat Peker söylüyor. Zaten Mehmet Ağar bugün de canlı yayına çıktı. Canlı yayında Mübariz'le de yani tanıştığını söyledi. Hatta işte Pensilvanya'ya beraber gidip geldiklerini, devletin bunu bildiğini vesaire gibi söyledi. Dolayısıyla Mübariz Mansimov'dan çökerek aldıkları yerin Mehmet Ağar tarafından bir suç olduğunu söylüyor Sedat Peker. Bununla alakalı pek çok analist, Mehmet Ağar bu tarz şeylere cevap vermez, o işine bakar, hayatına devam eder diyorlardı. Ancak dün gazeteci Saygı Öztürk'e bir haber için görüşüyorlar ve orada diyor ki biz bu Bodrum Marina işte şöyle şöyle şöyle şöyle şartlar da aldık, bana rica ettiler ve ben rica üzerine geldim, burada bir profesyonel yönetici olarak bulunuyorum diyor. Burada bir sürü kurduğu birkaç cümlede onlarca soru işaretini de beraberinde getirdi Mehmet Ağar. Onu oraya kim davet etti, o ricacı kimdi, bunlar soru işaretleri olarak duruyor. Şimdi burada görüyorsunuz, bu Mehmet Ağar, yanındaki de Mübariz Mansimov. Sonrasında Mübariz Mansimov'la alakalı hemen bir parantez açalım. Hem yerine çöktüler hem de onu hapse attılar FETÖ tırnak içinde suçlamasıyla. Çünkü pek çok detaylar var. Şimdi bu programı fazla uzatmak için oralara girmeyelim. Mübariz Mansimov sadece buraya değil, gemicilik yapıyordu ve bütün Karadeniz'deki petrolün neredeyse 1/3'ü onun gemileri taşıyordu. Bunlar büyük milyar dolarlık gemilerdi. Fakat biliyorsunuz gemicilik işini çok seven bazı siyasi liderlerimiz, onların çocukları var. mübarizin yolunu kestiler. Hukuksuz bir şekilde onun ticaret yapmasını engellediler. İddia budur. Mübariz Mansimov da uluslararası tahkime gidip davalar açıyor. Milyarlık davalar. Bu davalardan vazgeçmiyor. Vazgeçmesi için de gözüken tablo bu. Onu bir şekilde bir suçlama yaparak FETÖ suçlamasıyla hapse attılar. 8 ay kadar hapiste kaldı. Mübariz sonra bu davalardan bir şekilde geri adım atınca onu şimdi kelepçeyle ev hapsinden dışarı çıkarmış oldular. Bakın böyle bir denizciliğe merakı olanlarla birlikte olduklarını gösteren fotoğrafları da beraber görsün. Neyse, Mübariz Mansimov dosyası kapağını burada kapatalım. Sonrasında Mehmet Ağar Saygı Öztürk'e bir açıklama yapıyor ve orada diyor ki biz eğer burayı almasaydık mafya gelip buraya çökecekti diyor. Durum bu. Söylediği de bu. Kendisinin çöktüğünü vesaire kabul etmiyor. Sonra sanki teknik ve ticari bir alışverişmiş gibi bir manzara koyuyor ortaya. Eğer biz gelmeseydik mafya buraya çökecek diyor. Şimdi bir sonraki adıma geçiyoruz. Süleyman Soylu'ya. Süleyman Soylu Sedat Peker'in ardı arkasına yaptığı bu konuşmalardan sonra bir açıklama yaptı bugün. 3-5 saat önceydi, açıklamayı Twitter'a koydu. Şimdi ondan bazı bölümlere bakacağız. Burada Süleyman Soylu diyor ki işte aylardır Sünar'ın nereye geleceğini bekliyordum. Birilerinin elinde operasyon elemanı olan mafya pisliği bilmem ne, o pislik lafıyla biliyorsunuz şeyde çok alınmış olacak ki Sedat Peker bununla dalga geçer gibi sen bana pislik diyorsun ama temiz Süleyman, süslü Süleyman falan diyerek oraya da böyle göndermeler yapıyor. Sürekli de bunu bütün konuşması bölümünde, bütün konuşmasının içerisinde söylüyor. Bu konuşma, bu pislik lafına çok alınmış olacak ki zaten görüyorsunuz. Şimdi hatta birkaç dakika daha orayı Zafer Bey hazırsa kaldığımız yerden birkaç dakika daha Sedat Peker'e verelim. Bu söze nasıl sinirlenmiş, daha önceki videolarında görmediğimiz bir havası var Sedat Peker'in. Şimdi orayı da biraz verin birkaç dakika. Sonra Süleyman Soylu'nun bu Sedat Peker'e yaptığı açıklamanın böyle biraz satır aralarına bakmaya çalışalım.
Silivri'de intihar eden o emniyet müdürünü anlatsana. He, o Gazi Osman Paşalı adamı bıraktırmak için telefon açtın ya. Pardon, senden önce Koruma Daire Başkanı Ekrem Güler aradı. 2 sene önce intihar etti. Hakan Çalışkan. Ya bir adam niye intihar eder? Kumara düşmüştür, borç batağı, devlet memuru, haciz gelecek maaşa, rezil olacağım, intihar. Bunları çok duydum. Bir aşk üçgenine düşer çıkamaz işin içinden duydum. Ya gencecik adam terör organize gibi sorumlu bir yerde değil ki orası Silivri ya. En keyifli yer. Niye intihar eder bu adam? Sebebini. Ben anlatayım sebebini. Kardeşleri. Vallahi gayretullah'a savaş açtılar. İnanın kardeşlerim. Bana pis diyorsun ya. Yani ben Türkiye'ye dönecektim. Ulan biz bu kadar mücadeleyi niye yaptık? Kızlarımız için değil mi lan? Onlar okula gitmiyor mu? Pisliğin kızı demeyecekler mi ona? Sensin ulan pis! Sen, Mehmet Ağar, Pelikancılar, siz
Evet,
eblehesiniz.
devam edelim şimdi Zafer Bey.
Eblehenin orduları gibi
Bu
mal.
evet, bu pislik meselesi şöyle geçiyor. Bakan Soylu'nun açıklamalarından alıyor onu. Diyor ki Soylu, aylardır bu senaryonun bu noktaya geleceğini bekliyordum. Birilerinin elinde operasyon elemanı olan mafya pisliği yıllarca bu ülkede tehdit ve şantajla pek çok insanın canını acıttı. Devlet ve millet gibi kutsal kavramların ardına sığınarak kan emici oldu. Her türlü pisliğe bulaştı. Türkiye tam da bunlar gibi pespayelerle mücadele ederek temizleniyor vesaire diyor. Sonra Süleyman Soylu ilerleyen cümlelerinde konuyu siyasete getiriyor. Bakın şimdi diyor ki, elbette ki cesaret aldığın bir yerler vardır. Tüm iftira ve ithamlarına mal bulmuş mağribi gibi sarılan ve şereflice siyaset malzemesi haline getiren, nasıl olsa Kemal Kılıçdaroğlu gibi abin var. Nasıl olsa Meral Akşener gibi ablan var. Nasıl olsa Ali Babacan gibi kardeşin var. Nasıl olsa Ahmet Davutoğlu gibi hocan var. Nasıl olsa Bir Gün gibi gazeten var, nasıl olsa Cumhuriyet gibi gazeten var, nasıl olsa Sözcü gibi yayın organım var, nasıl olsa FETÖ'nün sosyal medya ağı var, nasıl olsa HDPKK'nın tam desteği var, nasıl olsa bu tiyatroya günlerdir aval aval bakan, her şeye konuşup laf söyleyen ama hala Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını anlamayan, şimdi susan ödlekler var. Böyle bildiğimiz sanki miting alanında söylenmiş sözler gibi konuşmalar bunlar. Mitinglerde böyle çıkarlar, siyasetçiler konuşurlar ya, tam böyle bir açıklama yapmış. Bu açıklamalara gelen yorumlara biraz baktım. Yorumlarda yani Süleyman Soylu'nun biraz endişeli olduğunu insanlar çıkarmışlar. İşin doğrusu biraz bazı şeyler söylüyor ama çok fazla su hesabına dokunmuyor gibi. Böyle spesifik olayların içine girmiyor. Daha genel siyasi konuşma yapıyor gibi bir şey var. Biliyorsunuz genelde bu tarz özellikle AKP'den aşina olduğumuz hemen kendilerini iyi hissetmedikleri zamanlarda aziz milletimiz lafına çok sığınırlar. Şöyle bakıyorum, sadece benim önümde olan bölümde bile burada diyor aziz milletim beni bağışlasın diyor. Sonra aziz milletimize saygılar diyor. Bir şey var. Konuşmanın sonunda, pardon, açıklamasının sonunda Süleyman Soylu diyor ki bu süreçte belki bir dil sürçmesidir diye hala teklifini beklediğim bir cümle var diyor. O da şu. O cümle de şöyle. Mehmet Ağar dedi ya. Daha bir gün önce dedi ya. Biz eğer buraya ele almasaydık, ele geçirmeseydik diyecektim, öyle demedi. Eğer biz burayı almasaydık mafya buraya çökecekti. Şimdi Süleyman Soylu bu lafa alındığını söylüyor. Not. Burada Mehmet Ağar'ın ismini vermemiş ama şöyle diyor. Bu süreçte belki dil sürçmesidir diye hala tekzibini beklediğim bir cümle var diyor. Biz olmasaydık oraya mafya çökecekti cümlesi. İnşallah saygısız gazetecinin çarpıtmasıdır. Saygısız dediği Saygı Öztürk. Benim devletim Libya'ya Karabağ çökülmesine fırsat vermedi. Kıtırık bir marinaya mafya buluttan çökmesine de fırsat vermez falan diye böyle buradan alınganlığını göstermiş oluyor kendisi. Mehmet Ağar'a mesaj gönderdi. Bu mesajı da Mehmet Ağar almış olacak ki apar topar bugün Erdoğan Aktaş'la canlı yayına çıktı ve bu canlı yayında dolayısıyla da ağzımdan çıktı ve bu sözün doğru olmadığını düşünüyorum. Tabii ki benim İçişleri Bakanım, bakanlığım, devletim, emniyetim çalışıyorlar. Onlar özellikle benim beraber bu dönemde çok iyi çalışıyorlar. Geçmişte daha düşük rütbede olanlar, şimdi yüksek rütbeye gelenler Türkiye'de işte mafyanın vesairenin temizlenmesi için çalışıyorlar. Bundan sonra da bunu çalışacaklarına eminim. Onları incittiysem onlardan bütün kalbi duygularımla özür dilerim dedi. Dolayısıyla Süleyman Soylu'nun bu restine diyelim bir cevap vermiş oldu. Tabii bizim gördüğümüz kamuoyunun önüne yansıyanlar bunlar. Biz ne yapıyoruz? Onlardan gelen, onların açıklamalarını, konuşmalarını kendimiz geçmişten gelen birikimlerimizle, değerlendirmelerimizle anlamaya, anlatmaya çalışıyoruz. Arkalarda neler yaşanıyor? Şu anda bilmek kolay değil. Ekranların karşısına çıkıp gazetecilere konuşup Twitter'dan böyle açıklamalar yapıp arkalardan birbirlerine bir mesaj veriyorlar mı, vermiyorlar mı? Verdiklerini tahmin edebiliriz ancak neler veriyorlar bunları bilmiyoruz. Sedat Peker şu ana kadar 4 tane video yayınladı ve videodaki dozları arttırarak devam ediyor. Her şeyi hemen söylemiyor. İleride daha başka şeyler söyleyeceğin mesajını da veriyor, direkt olarak da söylüyor. Onu bilenler ve tanıyanlar ve geçmişten beri takip edenlerden anladığımız kadarıyla Sedat Peker daha fazla şeyler söylemeye devam edecek. Mehmet Ağar şu ana kadar bunlardan rahatsız olduğunu anladık. Sedat Peker'le bir anlaşmaya mı varacak? Onun bir şekilde susmasını sağlamaya mı çalışacak? Bunu göreceğiz ki bir önceki videosunda Sedat Peker hatırlarsınız. Duyuyorum işte benim Milli İstihbarat Teşkilatı ile aramı açmaya çalışıyorlar. Beni dünyanın değişik yerlerine gittim. Oralarda takip ediyorlar. Eğer buralara da gelirse ben devletime el kaldırmam. Ama devlet olduğunu anlayamadığım insanlar benim üzerime gelirse kendimi de korurum, mücadele ederim mesajı verdi. Hatırlarsınız orada hatta kendi adamlarından falan bazı görüntüler bir öncekinde işte klimayı kapatır mısın ya da ne kadar kaldı diye kendisinin yalnız olmadığını, mücadele edeceği mesajını da veriyor. Şimdi topa girenler Sedat Peker, Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar, Mehmet Ağar, Mehmet Ağar'la bağlantılı olarak Mübariz Mansimov. Arkasından bir önceki bölümde söylediği Serhat Albayrak, onunla kendi yakınının bir uzak akrabasının görüştüğü, bizim işte Sedat Peker'i severiz deyip sonra arkasından operasyon görüntülerini böyle canlı şahane vermesi. Bir miktar Berat Albayrak ve şimdi de son bölümün başrolünde Süleyman Soylu. Peker bu dört bölümde bu isimlerin çevresinde dönmeye devam ediyor. Aralarında nasıl bir gerginlik olacak? Konu nereye varacak? Kestirmek kolay değil ama iyiye doğru gitmediği belli. Konuyu bir şekilde Erdoğan'a getirmiyor. Bir öncekine kadar Süleyman Soylu'ya da getirmiyordu. Ancak bundan sonra nereye gidecek? Türkiye'ye zaten dönmeyeceğim demişti. İyice gemileri yaktı mı? Onları hep beraber göreceğiz. Kendi karısı ve çocukları kendisi yokken yapılan operasyona çok alındığını, kendisinin şerefiyle oynandığını söylüyor. Dolayısıyla bunun için ben de sonuna kadar mücadele edeceğim zaten demişti. Böyle adım adım bir yerlere gidiyor. Bir hesaplaşma olduğu belli. Al ver olduğu belli. Acaba siyasette nereye gidecek? Sedat Peker daha neler söyleyecek? Süleyman Soylu bu açıklamasından sonra yeni bir şeyler daha söyleyecek mi? Mehmet Ağar ve Süleyman Soylu ilişkisi nereye gidecek? Bütün bunları söyledikten sonra Erdoğan Süleyman Soylu ile ilişkisinde nasıl bir şey olacak? Berat Albayrak'ta gerginlik belliydi. Süleyman Soylu'yu Erdoğan taşıyacak mı, taşımayacak mı? Bakanlıktan bundan sonra alırsa ne olur, almazsa ne olur gibi bir sürü soru işareti peş peşe geliyor. Ama şu var ki büyük bir çarpışma ortamı, büyük bir gerginlik ortamı olduğu belli. Ve Sedat Peker konuştukça ilgilenmiyormuşuz gibi gözükseler bile bunlarla ilgili açıklamalar yapmak zorunda hissediyorlar kendilerini. Şimdilik video böyle. Dördüncü bölümü de yayınlamış oldu Sedat Peker. İşin doğrusu da bayramın birinci günü herkes de bunu seyrediyor. Tahmin ettiğim kadarıyla sosyal medyaya bakıyorum. Herkeste bir yorum var. Zaten şimdi bir daha bakayım. Videosu benim baktığımda daha 6 saat mi ne olmuştu? 700 bine kadar ulaşmıştı. Şimdi bir daha bakıyorum. Şuradan en son yayınladığı videonun izleme sayısına bakın 8 saatte 1 milyon izlemeye ulaşmış. İnanılmaz bir rakam. Yani böyle dizi seyreder gibi hatta dizilerden çok daha fazla bütün Türkiye Sedat Peker ne diyecek diye buna kilitlenmiş durumda. Bir önceki bölüm 3. bölüme bakıyorum 2,7 milyon. İkinci bölüm 2,5 milyon. İlk bölüm 1,6. Yani böyle artarak devam eden televizyoncu tabirinde bir reytingi var. İşin doğrusu seyredenler de devamında neler söyleyecek diye hem bir tarzı olarak da galiba hoşlarına gitmiş ki takip ediyorlar videoyu seyretmeye devam ediyorlar. Bunu görmüş olacak zaten görüyor Sedat Peker. İlginin çokluğundan dolayı o da 3 günde bir video yayınlıyor. Bakalım nereye doğru gidecek. Şimdi Süleyman Soylu meselesi böyle. Bugün bayram. Bir kez daha bayramımızı tebrik ediyoruz. Gazze'de 83 insan daha bugün son dakika gelişmesi baktım hayatını kaybetmiş. Böyle acılar acılar üstüne yakılan mabetler, buna sevinen insanlar. İşte Türkiye'nin dünyanın değişik ülkelerin tutumları, Türkiye böyle bölgenin abisiymiş gibi gözüküp esiyor, gürlüyor kendine göre, içeriye mesajlar veriyor. Ama maalesef çok etkisiz eleman durumda. Yani bölgedeki barışı sağlamak açısından, bırak bölgedeki barışı sağlamayı, kendisi zaten bütün komşularıyla bölgedeki her ülkeyle gerginlik oluşturdu. Maalesef eski böyle ağırlığını çoktan kaybetti. İşte görüyorsunuz sabahtan beri konuştuğumuz konuları konuşuyor Türkiye. Pandemi, Covid meselesinde gelinen nokta Türkiye'de içler acısı. Hala da bilmiyorum ne oldu. Bilen varsa lütfen yorumların altına bir yere yazsın. İkinci aşı olmayanlara böyle 2 hafta daha uzatmışlardı. O insanlara aşı yaptılar mı, yapamadılar mı? Ben tam öğrenemedim. Lütfen siz biliyorsanız yapın. Yani ortalıkta aşı yok. Dünya artık bu aşı konusunda iyice rahatladı. Herkes aşı yapıyor. Benim bulunduğum bölgede neredeyse aşılanmayan, aşı olmak isteyip de aşılanmayan kimse kalmadı. Artık her şey açıldı. Toplantılara müsaade ediyorlar. Bir noktadan sonra çok kalabalık değilseniz maske de takmayabilirsiniz diyorlar. Yani böyle bir aşı bolluğu yavaş yavaş bütün dünyada var ama Türkiye'deki bu işte Sağlık Bakanı 2'de de çıkıyor anlatıyor bir şeyler. Ama olmadı ortada hepimiz görüyoruz. Hala insanlar evlerine kapalı. Bayramda eşine, dostuna, ailesine gidemiyor. Annesini, babasını, dedesini, ninesini insanlar göremiyorlar. Böyle bir baskı ortamı iyice oluştu. Fikir özgürlüğü zaten birbirini kaybetti. Böyle bir bayram yaşıyor Türkiye. Yani belki de şu son 100 yılın en sıkıntılı zamanlarından bir tanesi. Bir taraftan bu baskıcı rejimin insanların psikolojisi üzerinde oluşturduğu olumsuzluk, öbür taraftan Covid meselesi çok zor durumda. Türkiye inşallah böyle yeni bayramlarda bir açılım olur, insanlar daha güzel bayramlara ulaşırlar diye temenni edelim, dua edelim. Bugün böyle bitirelim. Sedat Peker'in videosunu biraz analiz etmeye çalıştık. Sadece işin doğrusu Soylu meselesinin üzerinde birazca durduk. Çünkü bu son bölüm onun üzerine bütün mesele yığılmıştı. Soylu açıklama yaptı. Sedat Peker arkasından bu videoyu koydu. Bakalım şimdi yeni bir şey gelecek mi? Ağır bir şey diyecek mi? Soylu konuşacak mı? Onlara bakacağız. Daha doğrusu biraz da muhalefete bakacağız. Bir sürü iddialar var. Bakanlar da artık ortaya döküldü, saçıldı. Ancak muhalefet böyle biraz topa gireyim mi, girmeyeyim mi, bir şey söyleyeyim mi, söylemeyeyim mi? Öyle bekliyor muhalefette, bildiğimiz muhalefet işte Türkiye'de. Şimdi bitirirken bir şey daha söyleyecektim. O da dün işe gidiyorum. Yolda baktım benzin istasyonlarının önünde böyle yollara kadar taşmış kuyruklar var. Yani Amerika'dan bahsediyorum. Hemen bir zihnim gitti, bir haber okumuştum. Amerika'daki işte bu transportasyon, yani bu petrolün taşınmasıyla alakalı sistemlere hacker saldırısı olmuş. Dolayısıyla sistemler iyi çalışmıyormuş. Böyle bir benzin, gaz bir sıkıntısı var Amerika'da diye duydum. Sonra gittiğim yerde, işe gittiğim yerde buluştuğum kişiyle konuşuyorum. Gördün mü dedim, benzin kuyrukları vardı. O da dedi ki evet dedi, biraz da tabii biraz olay siyasete girdi işte, Trump, Biden falan kendine göre bazı değerlendirmeler yaptı. Böyle bir korkunç bir durum var falan dedi. Böyle baktım insanlarda bir hafiften panik oluşmuş. Hatta bazı fotoğraflar gördüm sonra. Bak işte şu, bakın böyle bidonlara benzinleri dolduruyorlar insanlar. Sonra hanım mesaj attı, ya duydun mu dedi, benzin sıkıntısı varmış, arabamda benzin var mı? Başka bir arkadaş bir fotoğraf paylaştı, ya benim benzin bitiyor arkadaşlar, bulamazsam yolda mı kalırım falan. İşte bakın servis dışında kaldı diyor. Sonra mevzu aslında bir arz talep dengesizliği değil. Mevzu işte böyle taşımada sorun yaşanmasıyla alakalı. Bazı istasyonlarda var, bazılarında yok ama insanlarda böyle panik olmaya hazır bir hal var. Onu gördüm. Böyle biraz endişe vericiydi. Şimdi neyse son dakika gelişmesi gördüm. Diyor ki o hacker sorunu çözüldü. Normal akışa döndü falan diyor. Böyle yani bir anda her şey değişiyor. Bir anda bir panik havası oluşabiliyor. Dünya enteresan bir yer arkadaşlar. Neyse bu gaz sıkıntısı meselesini böyle anlatmış oldum ama şimdilik aşılmış gözüküyor. Birazdan da bayram ama işe gitmem gerekiyor. İşe gideceğim. Arabada yarım depo benzin vardı. Bugün idare eder. İnşallah bir yerde bulup depoyu da doldurmuş oluruz. Pekala. Teşekkürler. Böyle biraz uzadı. Geçen hafta sanki geçen hafta Perşembe de tam Peker videosunun üzerine gelmişti. O zaman da Bülent abiyle program yapmıştık. Bu hafta da böyle oldu. Netflix dizisi gibi olay devam ediyor. Peki görüşmek üzere. Hoşça kalın. Yarın Abdülhamit Bilici bayramın ikinci gününde sizinle. Biz de Adem Yavuz Arslan'la birlikte. Herhalde biraz bu konulara da biraz daha gireriz. Okyanus ötesinde birlikte olacağız. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.